Ayrım 24, Hastane, Arthur Hailey, sayfa 285. Hastanenin ikinci katında Lucy Granger, baş ekibin kapısını hafifçe vurdu ve içeri girdi. Başını önündeki bir deste rapordan kaldıran O'Donnell, ''Merhaba Lucy'' dedi. ''Dinlendir yorgun kemiklerini.'' ''Vallahi sen söyledin de kemiklerimin ağrıdığını fark ettim.'' O'Donnell'ın masasının karşısındaki deri koltuğa bıraktı kendini. Kent yerinden kalktı ve Lucy'nin koltuğunun üzerine iyice eğildi. Sigara, teşekkür ederim. Genç kadın bir sigara aldı, O'Donnell'ı çakmağıyla yaktı, derin bir nefes çekti ve rahatladığını hissetti. Bu sabah işe başlar başlamaz Mr. Lobert'ın ziyaretime geldi. Vivian'ın babası, annesiyle dün sabah geldiler, çok korkuyorlar tabii. Benim hakkımda bir şey bilmiyorlar, bu da normal. Mr. Lobert'ına bir kere de seninle konuşmasını söyledim. Geldi, O'Donnell sakin konuşuyordu. Bence kızının daha iyi ellerde bulunmasına imkan olmadığını, hastane görevlileri arasında kimseye senden fazla güvenmediğimi açıkladım. İçinin iyice rahatladığını kesinlikle söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Lucy O'Donnell'ın sözleriyle çok duygulanmıştı, başhekim gülümsedi. ''Bana teşekkür etme, namuslu bir değerlendirme bu. Ya genç kız Lucy, şimdiye kadar ne alemde?'' Lucy birkaç kelimeyle durumu teşhis koymak için beklendiğini ve biyopsi yapıldığını anlattı. O'Donnell başıyla onayladı ardından, ''Patoloji yönünden bir sorun var mı?'' dedi. ''Joe Pearson hızlı çalıştı mı?'' Lucy birkaç gün bekleneceğini ve nedenlerini açıkladı. O'Donnell kısa süre düşündü sonra, ''Bana da mantıklı geliyor bu bekleme.'' dedi. ''Yakınmamız için bir gerek bulunduğunu sanmıyorum. Ama Joe'yu dürtükle, beklemenin bugünden fazla uzayabileceğini sanmıyorum.'' ''Dürtüklerim, yemekten sonra onunla görüşmek niyetindeydim. O zamana kadar açık seçik bir cevap bekliyor.'' O'Donnell yüzünü buruşturdu. ''Böyle bir cevap ne kadar açık seçik olabilirse, zavallı yavrucak, kaç yaşında demiştin?'' ''19.'' Lucy başhekimin yüzünü inceliyordu. Bu yüz düşüncenin, karakterin, anlayışın aynası gibi geliyordu ona. Yüce bir yanı var diyordu kendi kendine. Varlığının bir parçası olduğundan bunu rahatça taşıyor. Kendi yetenekleri konusunda az önce söyledikleri böylece daha da sıcak ve anlamlı oluyordu. Birden bir açıklamanın patlayıvermesi gibi aylardan beri anlamak istemediği gerçeği anladı. Bu adamı derin ve coşkun bir aşkla sevdiğini, aylardan beri bu gerçekten kaçtığını gözleri kamaşarak fark etti. Belki içgüdüsel bir yaralanma korkusuydu ama şimdi ne olursa olsun kendini daha fazla aldatması imkansızdı. Birkaç saniye süreyle bu düşünce onu güçsüz ve kuşkulu bıraktı, yüzünün duygularını yansıtıp yansıtmadığını merak etti. O'Donnell özür dilercesine gülümseyerek, ''Senden ayrılmam gerekiyor Lucy.'' dedi. ''Yine yüklü bir gün başlamak üzere. Bütün günlerimiz yüklü değil mi zaten?'' Lucy yüreği çarparak gizli bir utançla allak bullak yerinden kalktı ve O'Donnell'la aynı anda kapıya yürüdü. Kent kapıyı açarken kollarını da dostça omuzlarına doladı. Bu basit ve herhangi bir meslektaşının yapabileceği hareketti. Ama o anlık etkisi bir elektrik akımınınki gibiydi ve genç kadını soluksuz bıraktı. ''Bir sorun çıkarsa bana haber ver.'' diyordu O'Donnell. ''Eğer sakınca görmezsen bir ara uğrar ve hastana göz atarım.'' Lucy ne pahasına olursa olsun kafasını topladı ve cevap verdi. ''Sevineceğinden eminim. Ben de çok sevinirim.'' Kapının ardından kapandığını işitince gözlerini kapayan Lucy, karmakarışık düşüncelerini toplamaya çalışarak uzun süre hareketsiz durdu. Vivian'la ilgili teşhisin beklenmesi Mike Saddons için ne yaratılışı ne de hayatıyla hiç hazır olmadığı bir sınavdı ve etkisi büyük oldu. Keyifli ve dışa dönük bir çocuk olan Mike, normal zamanda hastanenin en neşeli kişilerindendi. Keyifli, canlı, hatta gürültülü bir grubun ortasında onu sık sık görmek olağan şeydi. Yine de günlerden beri arkadaşlarının yakınlığından kaçıyordu. Neşesi teşhisi beklemek yüzünden pek azalmıştı. Üstelik bu teşhis kötü çıkarsa kendisi ve Vivian için ne anlama geleceğini de iyi biliyordu. Vivian'a yönelen duyguları sarsılmamıştı. Bir değişiklik varsa duygularını daha da yoğunlaşması yönündeydi bu. Genç kızın ailesiyle geçirdiği önceki akşam Vivian'ın yatağının başında tanışmalarından sonra bunu hissettirebildiğini umuyordu. Önce akla gelebileceği gibi dördü de belli belirsiz bir rahatsızlık duymuş, konuşmaları acemice ve tedirgin olmuştu. Ama daha sonra Lobertonların başka şartlarda önemli bir olay sayacakları damat adayıyla bir araya gelmek ikinci plana düşmüş, Vivian'ın sağlığının öncelikle ortaya çıkardığı sorun önem kazanmıştı. Başka bir çözüm yolu için zaman bulunmadığından Mike Saddens onlar tarafından neredeyse kabul edilmiş hissediyordu kendini. Akşam Lobertonların oteline döndüklerinde kısaca Vivian'dan ve kendisinden söz etmişlerdi. İri yarı gövdesi otelin küçük girişinde oturduğu kapitone koltuktan taşan Harry Lobberton, Mike'a gelecekle ilgili tasarılarını sormuştu. Gerçek bir ilgiden çok ayıp olmasın diye, diyordu genç adam kendi kendine. Üç eyalet hastanesinde ihtisasını tamamladıktan sonra Philadelphia'da doktorluk yapmak niyetinde olduğundan onlara kısaca söz etti. Lobertonlar kibarca onu onayladılar ve konu burada kapandı. Evlenme tasarılarından hiçbir engelle karşılaşmayacağı kesin gibiydi baba bir ara. Vivian her zaman ne istediğini bilen bir kız oldu dedi. Hemşireliği seçtiğinde de öyle. Seçimi konusunda bir takım kuşkularımız vardı ama o hiç düşünmedi bile. Tabii bize de artık fazla söyleyecek şey kalmıyordu. Mike Sarans, Vivian'ın evlenmek için çok genç olduğu görüşünü belirtmemelerini dilediğinde Angel Lobberton ilk kez gülümsedi. Bu noktada bir itirazımız olabileceğini pek düşünemiyorum. Bakın ben 17 yaşında evlendim, bunun için de evden kaçtım. Kocasına gülümsedi. Gerçekten beş paramız yoktu ama işin içinden sıyrılmayı becerdik. Saddens bu sözlere hafifçe gülümseyerek karşılık vermişti. Böylece ortak bir yanımız çıkıyor ortaya. Daha doğrusu müşterilerim oluncaya kadar. Önceki akşam geçiyordu bu konuşmalar. Sabah Vivian'ın ziyaretinden sonra bilinmeyen bir nedenle rahatladığını ve hafiflediğini hissediyordu. Belki kendisi için çok uzun olan bu süre canına tak etmişti ve daha keyifli duygular kendilerine yol açmak için çabalıyorlardı. Ama nedeni ne olursa olsun her şeyin düzeleceği konusunda rahatlatıcı bir inanç vardı içinde. Bu duygu içini kaplıyordu şimdi. Önceki gece hastanede ölen yaşlı bir kadının otopsisi için Roger McNeil'a yardım ederken, bu rahatlama onu güldürücü hikayeler anlatmaya itmişti. Mike Saddens yığınla böyle hikaye bilirdi. Keyifli insan ününü de biraz böyle yapmıştı. Anlattığı son hikayeyi yarıda keserek McNeil'a sordu, sigaranız var mı? McNeil ölüden çıkardığı kalbi kesmekle meşguldü. Baş işaretiyle sigaralarının yerini gösterdi. Saddens salonun öbür ucuna yürüdü, sigaraları arkadaşının ceket cebinden aldı, birini yaktı ve geri dönerken yarıda bıraktığı hikayeye devam etti. Bunun üzerine herif ölü gömücüye demiş ki yardımınıza çok çok teşekkür ederim. Herhalde size epey zahmet oldu. Ölü gömücü de ona cevap vermiş. Yok canım, büyük bir zahmet sayılmaz. Kafaların yerini değiştirmekle yetindim. Böyle bir yerde yapılan bu şaka ne kadar kasvetli olursa olsun McNeil kahkahayı bastı. Otopsi salonunun kapısı açılıp David Coleman içeri girdiğinde hala gülüyordu. Aniden ortalığa çöken soğuk sessizlikle Coleman'ın sesi çınladı. ''Doktor Saddens, sigaranızı söndürür müsünüz lütfen?'' Mike Saddens çevresine baktı, sonra sevimli bir tavırla ''Ha, günaydın Doktor Coleman'' dedi, ''sizi görmemiştim.'' ''Sigaranızı Doktor Saddens.'' Sesi buz gibiydi, gözleri çelik rengi pırıltılar saçıyordu. Ne olduğunu kestiremeden Mike Saddens belli belirsiz bir ''Ha evet koy verdi.'' Gözleriyle izmaritini koyabileceği bir yer aradı, göremedi ve ölünün yattığı otopsi masasına bırakmaya kalktı. ''Oraya değil.'' Coleman bu sözleri öyle bir tavırla söylemişti ki genç adam dondu kaldı. Sonra salonun öbür ucuna kadar yürüyüp bulduğu bir küllüğün içine bıraktı sigarasını. ''Doktor McNeil?'' ''Evet Doktor Coleman.'' diye cevap verdi Roger McNeil sakin bir sesle. ''Ölünün yüzünü kapar mısınız lütfen?'' Rahatsız olan ve karşısındakinin kafasından ne geçtiğini anlayan McNeil bir beze uzattı elini. Az önce kullandıkları ve üzerinde koca koca kan lekeleri bulunan bir beze. Aynı sakinlikle ama yine o buz gibi tavırla Coleman, ''Temiz bir bez olsun lütfen.'' dedi. Ölünün cinsel organlarını da aynı şekilde örtün. MacNeil, Seddons'a temiz bezleri getirmesini işaret etti. Bunlardan birini özenle ölünün yüzüne, diğerini de bacak arasına yerleştirdi. İki genç Coleman'da karşı karşıyaydılar. İkisi de tedirgindi. İkisi de şimdi olup bitecekleri kestirebiliyordu. ''Baylar, sanırım sizlere bazı şeyleri hatırlatmak zorundayım.'' dedi Coleman. Hep aynı sakinlikle konuşuyordu. Salona girdiğinden beri bir kere bile sesini yükseltmemişti. Ama bu sesteki irade ve otorite konusunda yanılmak mümkün değildi. Sözlerine devam etti. ''Bir otopsiye başvurduğumuzda bunu ölünün ailesinin izniyle yaparız. Bu izin verilmedikçe otopsi de olmaz. Sanırım buraya kadar söylediklerim çok açık.'' ''Çok açık.'' dedi Mike Seddons onaylayarak. MacNeil bir baş işaretiyle yetindi. ''Güzel.'' Coleman mermer masaya, sonra da iki gence baktı. ''Hedefimiz tıbbi bilgilerin gelişmesi, ilerlemesi. Ölünün ailesi de kendi yönünden bize bu gövdeyi emanet ediyor. Saygı, özen ve ağırbaşlı bir bakım bekliyor.'' Bir an sustu, salonda sinek uçsa sesi duyulacaktı. MacNeil ve Seddons hareketsiz duruyorlardı. ''Bu yüzden baylar,'' diye devam etti Coleman sözlerinin üstüne basarak, ''ölülere saygıyla, özenle ve ağırbaşlılıkla davranacağız. Bütün otopsilerde yüz ve cinsel organlar kapatılacak, temiz bezlerle. Salonda sigara içilmeyecek, bir an bile. Kişisel davranışlarınız, özellikle de yapacağınız şakalar konusunda...'' Sözlerinin burasında Mike Seddons kıpkırmızı kesildi. ''Sanırım hayal gücünüze güvenebilirim.'' İkisinin de yüzüne baktı kısaca, sonra ''Teşekkür ederim baylar.'' dedi. ''Devam edin lütfen.'' Hafifçe selam verdi ve çıktı gitti. Kapı kapandıktan sonra saniyeler boyunca kimse ağzını açmadı. Sonra Mike Seddons boğuk bir sesle ''Sanırım'' dedi, ''ustaca haddimizi bildirdi.'' MacNeil de üzgün ve utanç içindeydi. ''Haksız sayılmaz değil mi?'' Elizabeth Alexander imkan bulur bulmaz bir elektrikli süpürge almaya karar vermişti. Kullandığı eski gırgır süpürgesi yüzeydeki tozları iyice alıyordu ama aşağı yukarı bu kadarla yetiniyordu. Birkaç kere bunu halının üzerinde gezdirdi ve sonucu eleştirici bir gözle inceledi. Sonuç pek o kadar da iyi değildi ama işini görürdü. O akşam John'la konuşmalıydı bunu. Elektrikli süpürgeler pek pahalı sayılmazdı. Bir taksitin daha eklenmesi büyük bir güçlük çıkarmazdı herhalde onlara. Ama asıl mesele daha birçok şeye ihtiyaç duymalarıydı. Önce hangi ihtiyacın giderileceği de çözümlenmesi güç bir sorundu. Bir bakıma John'un hakkı vardı. Bir takım fedakarlıklar yapmak ve tıp fakültesine devam edebilmesi için yığınla şeyden vazgeçmek çok iyiydi. Ama işin temeline inildiğinde, belirli bir hayat düzeyine eriştikten sonra dar gelire alışmanın güçlüğünü fark ediyordu insan. Şimdiki gelirleriyle zenginler arasında yer alamazlardı kuşkusuz. Ama birlikte yaşadıkları hayatı rahat bir hale getirmişti. Birkaç ay önce erişmekten çok uzak bulundukları bir takım ek masrafları göze almalarını sağlıyordu. Şimdi bunlardan vazgeçebilmeleri mümkün müydü? Mümkün ama yine de zor diyordu Elizabeth. Tıp fakültesi 4 yıl daha sürecek, yeni bir mücadele ortaya çıkarıyordu. Bundan sonra da staj ve John uzmanlaşmaya karar verirse ihtisas yılları gelecekti. Zahmete değer miydi? Mutluluklarını bugünkü şekliyle benimseseler daha iyi etmezler miydi? Basit de olsa kendilerine düşen rolü kabullenmeleri fena mıydı? Bir anlamı yok muydu bunun? Yine Elizabeth bir bakıma kararsızdı. John'a numara yapmaya devam etmedi miydi? Onu daha da yükselmeye, ne pahasına olursa olsun tıp fakültesine gitmeye itmeli miydi? Doktor Coleman'ın görüşü tartışmasız bu yoldaydı. Ne demişti John'a? Eğer tıp fakültesine devam etmezseniz hayatınızın sonuna kadar pişmanlık duyacaksınız. Söylendiği an bu sözler Elizabeth üzerinde büyük etki yapmıştı. Daha büyük bir anlam ve ağırlık kazanıyordu. Kaşlarını çattı, yapılacak en iyi şey sorunu o akşam birlikte yeniden tartışmaktı. O zaman da John'un gerçekten doktor olmayı istediğine inanırsa belki bir karar vermeye zorlayabilirdi kocasını. Elizabeth'in ikisini ilgilendiren şeyler konusunda hedefine ilk varışı da olmayacaktı bu. Süpürgeyi bir köşeye bıraktı ve daireyi düzenlemeye, eşyaların tozunu almaya koyuldu. 15 dakika için daha ciddi düşünceleri kenara bırakarak çalışırken şarkı söylüyordu. O sabah hava çok güzeldi. Ağustos güneşi küçük ama rahat salonu aydınlatıyor. Elizabeth'in satın aldığı, eliyle diktiği ve önceki gün taktığı perdeleri ortaya çıkarıyordu. Ortadaki masada duran çiçek dolu vazoyu düzeltmek için durdu. Solan iki çiçeği çıkarıp küçük mutfağa dönerken acı yeniden belirdi. Birden en ufak bir uyarıda bulunmaksızın yakıcı ve önceki gün hastanenin kafeteryasında hissettiğinden de beter. Güçlükle soluk alarak arkasındaki bir koltuğa bıraktı kendini. Bir an acı kesildi, sonra daha da yoğun ve canlı olarak geri geldi sanki. Azalıp çoğalıyor, kesilmiyordu. Birden Elizabeth bunun anlamını fark etti ve elinde olmaksızın inledi. Hayır, hayır. Belli belirsiz kendisini kavrayıp kaplayan korkunun içinde çabuk harekete geçmesi gerektiğini biliyordu. Hastanenin numarası telefonun yanındaki not defterinde yazılıydı. Ama defter odanın öbür ucunda durduğundan erişilmesi güç bir hedef oluyordu. Birbirini izleyen acı saldırıları arasında zamanını hesaplayarak koltuktan kalktı ve yürüdü. Numarayı çevirip karşıdan cevap geldiğinde soluyarak "Doktor Dornberger lütfen" dedi, "çok acele." Bir sessizlik oldu, sonra doktorun sesi telefonun öbür ucunda işitildi. Bunun üzerine Elizabeth son bir çabayla "Doğum başladı galiba" dedi. David Coleman, Dr. Pearson'ın kapısını vurdu ve içeri girdi. Bölüm şefinin masasının ardında Carl Bannister'ı da yanında buldu. Teknisyenin yüzü gergindi. Şöyle bir göz attıktan sonra Coleman'dan yana bakmamaya özellikle dikkat etti. İç hoparlörle çağrıldığında cerrahi bölümünde bir inceleme yapmakta olan Coleman, "Sanırım beni görmek istemişsiniz efendim" dedi. "Evet öyle." Pearson'ın cevabı soğuk ve resmiydi. "Doktor Coleman burada çalışanlardan birinden sizinle ilgili bir şikayet aldım. Şu gördüğünüz Carl Bannister'dan." "Ya." Coleman kaşlarını çattı. Bannister hala önüne bakıyordu. Pearson devam etti. "Anladığım kadarıyla bu sabah aranızda bir tartışma olmuş." "Sizin yerinizde olsam bu deyimi pek kullanmazdım." Coleman'ın uzak, sakin ve şaşkınlıktan yoksun sesi değişmiyordu hiç. "Ne derdiniz öyleyse?" Yaşlı adamın niyetleri konusunda yanılmak mümkün değildi. Coleman sakin sakin cevap verdi. "Aslında dikkatinizi bu konuya çekmeyi düşünmemiştim hiç. Ama Mr. Bannister bu yolu seçtiğine göre hikayenin tümünü dinlemeniz daha iyi olacak." "Eğer zahmet olmazsa anlatın lütfen." Alaycı sözleri aldırmadan Coleman devam etti. "Dün öğleden sonra serolojide görevli iki teknisyener laboratuvar çalışmalarıyla ilgili olarak denetleme yapacağımı haber verdim. Bu sabah erkenden bu denetlemenin ilkini yaptım." Coleman Bannister'a baktı. "Bir hastadan alınan numuneyi seroloji laboratuvarında verilmeden inceledim. Sonra tahlil istekleri listesine bu numuneyi ekledim ve fazladan bir test yapılmasını istedim. Daha sonra baktığımda Mr. Bannister'ın iki ayrı sonuç çıkardığını gördüm ki aslında bu sonuçların aynı olması gerekirdi. İsterseniz şimdi laboratuvar raporundan ayrıntıları öğrenebilirsiniz." Pearson başını salladı. Yerinden kalkmış ve yarı dönmüş olarak ayakta duruyordu. Düşünür gibiydi. Coleman şimdi ne olacağını merak ediyordu. Kendinden emindi. Başvurduğu usul iyi düzenlenmiş, bütün laboratuvarlarda her zaman başvurulan usuldü. Hastalar için ve ihmallere karşı bir garanti sayılıyordu. Bilinçli teknisyenler laboratuvar denetimlerini öfkelenmeden ve çalışmalarıyla ilgili sayarak kabul ederlerdi. Üstelik Coleman, Bannister ve John Alexander'ı denetim yapacağını söyleyerek uyarmakla gerekeni yapmıştı. Birden Pearson Bannister'a saldırdı. "Peki buna ne diyorsunuz?" "Birinin beni gözlemesini sevmem." Cevabı kinini ve saldırgan niyetini yansıtıyordu. "Geçmişte hiç böyle çalışmadım. Şimdiden sonra da çalışma şeklimi değiştirmek istemem."
"Bense sizin bir aptal ve sersem olduğunuzu söylüyorum."
Pearson öfkeyle aykırıyordu.
"Bir hata yaptığınız için aptalsınız ama hatalı olduğunuz halde gelip bana şikayette bulunduğunuz için aptal kere aptalsınız."
Dudakları sıkılı, soluğu kesilerek durdu. Coleman ihtiyarın öfkesinin bir bölümünün hiç istemediği halde kendisini genç patoloji uzmanını desteklemek zorunda kalışından ileri geldiğini hissetti. Şimdi Bannister'ın önünde durmuş öfke ve kinle haykırıyordu.
''Ne bekliyordunuz peki? Sırtınızı sıvazlayıp size madalya vermemi mi?''
Teknisyenin yüz kasları gerilip büzülüyordu. Bir kerelik verecek cevap bulamaz gibiydi. Pearson onu kötü kötü süzüyor, devam etmeye hazır görünüyordu ki birden sustu. Döndü, sözlerini el hareketleriyle destekleyerek bağırdı.
''Defolun, defolun!''
Tek söz söylemeden somurtuk bir yüzle Bannister dışarı çıktı ve kapıyı ardından kapadı. Bunun üzerine Pearson geri döndü ve Coleman'a sertçe
''Bununla ne gibi bir amaç güdüyordunuz?'' diye sordu.
David Coleman yaşlı adamın gözlerinin öfkeden alev alev yandığını gördü ve Bannister olayını sadece bir başlangıç olduğunu anladı. Soğukkanlılığını elden bırakmamaya karardı tatlı bir sesle ''Neyle ne gibi bir amaç güdüyordun doktor?'' diye sordu.
''Demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Benim onayımı almadan laboratuvarda denetim yapmakla demek istedim.''
Coleman soğuk bir sesle sordu. ''Bu kadar basit bir iş için onayınızı almam gerçekten gerekli mi?''
Pearson yumruğunu masaya indirdi. ''Ben laboratuvar çalışmalarının denetlenmesini istersen bunu bildiririm.''
''Eğer bunun bir önemi varsa,'' dedi Coleman yine sakin bir sesle, ''sizin onayınızı aldım. Sırf sizi çiğnememek için. Dün laboratuvarda denetim yapacağımı söyledim.''
''Hatırlamıyorum.''
diye söylendi Pearson şüpheyle bakarak. ''Böyle bir konuşma geçti aramızda. Bir takım şeyler uydurmak gibi alışkanlıklarım yoktur.'' David Coleman da şimdi yavaş yavaş öfkelendiğini hissediyordu. Bu yeteneksiz bunağa karşı duyduğu küçümseme duygusunu güçlükle gizleyebiliyordu artık. ''O sıra epey meşgul göründüğünüzü de söyleyebilirim.'' Pearson kısmen pes etmiş göründü homurdanarak.
''Böyle diyorsanız inanıyorum size.'' dedi. ''Ama kendiliğinizden böyle bir şeye kalkışmanız son olsun, anlaşıldı mı?''
Coleman gerek Pearson ve gerekse kendisi için en önemli anın geldiğini sezdi, buz gibi bir sesle sordu.
''Bu bölümde ne tür sorumluluklarım olabileceğini söyler misiniz zahmet olmazsa?'' ''Ben hangi sorumluluğu verirsem o olacak.''
''Bu çözüm yolu tatmin edici olmaktan çok uzak benim için.''
''Tatmin edici değil ha.''
Pearson şimdi genç doktorun karşısına dikilmiş ve başını ileri doğru uzatmıştı.
''Eh, olabilir ki ben de bir takım şeyleri tatmin edici olmaktan uzak bulurum.''
Örneğin, David Coleman sindirilmek niyetlisi değildi. Yaşlı adam bir hesaplaşma istiyorsa ben burada hazırdı hesaplaşmaya.
Örneğin, otopsi salonunda ahkam kestiğiniz kulağıma geldi.
Bunu benden siz istediniz.
Ben sizden otopsileri denetlemenizi istedim. Bir sürü keyfi kural koymanızı değil, sigara içmek yasakmış, beni de ilgilendiriyor mu?
Sanırım bu konuda karar vermek size ait Dr. Pearson.
Ne demek bana ait?
Genç adamın soğukkanlılığı Pearson'ın öfkesini arttırıyor gibiydi.
''Şimdi beni dinleyin, hem de iyi dinleyin. Bir takım güzel ve keyfi düşünceleriniz olabilir küçük bey ama daha öğrenmeniz gereken çok şey var. Ben hala bu bölümün başındayım. Üstelik düşünün ki daha uzun bir süre bu bölümün başında kalmamı engelleyecek hiçbir güç yok. Dolayısıyla karar verme anı gelmiş bulunuyor. Burayı yönetme şeklimi beğenmiyorsanız ne yapabileceğinizi biliyorsunuz.''
Coleman cevap verme fırsatını bulamadan kapı vuruldu, Pearson sabırsızlıkla bağırdı.
''Evet.''
Genç bir sekreter içeri girdi, iki adama birbiri ardından merakla baktı. Coleman, Pearson'ın sesinin dışarıdan duyulmuş olabileceğini anladı hemen. ''Özür dilerim Doktor Pearson,'' dedi genç kız. ''Adınıza iki telgraf var, şimdi geldi.'' Pearson genç kızın uzattığı saydam zarfı aldı. Kız çıktığında Coleman cevap vermeye hazırlanırken Pearson bir hareketle onu susturdu ve ilk zarfı açmaya koyuldu.
''Genç kızla, Lucy Granger'ın hastası ilgili cevaplar olmalı.''
Ses tonu bir an öncekine hiç benzemiyordu.
''Cevap vermeleri epey uzun sürdü,'' dedi.
David Coleman da ilgisinin kendiliğinden uyandığını hissetti. Yaşlı adamın görüşünü ses çıkarmadan kabul etti. Tartışmalarının ileri bırakabileceği ve bunun daha önemli olduğu görüşünü. Pearson ilk zarfı açtığında telefon bütün şiddetiyle çalmaya başladı. Öfkeli öfkeli söylenen yaşlı adam cevap vermek için zarfları bıraktı.
''Evet.''
''Bir sırt Doktor Pearson, kadın doğum bölümü burası,'' dedi. ''Doktor Domberger sizi istiyor. Bir saniye lütfen.'' Bir sessizlik oldu. Sonra Domberger çıktı karşısına. Telaşla ''Joe,'' dedi. ''Ne oluyor bu sizin patoloji laboratuvarında?'' cevabı beklemeden devam etti. Sizde çalışan teknisyenin karısı Mrs. Alexander'ın bebeği erken doğacak. Kendisi can kurtaranla buraya geliyor. Bekliyoruz ve elimde hala kan tahlili yok. Hemen elime varmasını sağlayın.
Peki Charlie. Telefonu çarptı, üzerinde imza yazılı kutudaki kağıt yığınına elini daldırdı. Bunları karıştırırken iki saydam zarf gözüne ilişti. Alın şunları, bakın bakalım ne diyorlar.
Pearson kağıtları sağa sola saçtı, telaşla ilk keresinde aradıklarını atladı, ikincisinde buldu. İç telefonla bana Bannister'ı yollayın dedi. Yığından çekip çıkardığı kağıdın altına imzasını attı. Beni mi istediniz?
Bannister'ın sesi ve yüz ifadesi bir çeyrek önceki aşlanmanın hala etkisinde olduğunu ortaya koyuyordu.
Tabii ki seni istedim. Pearson imzaladı, raporu uzattı. Şunu hemen Doktor Dornberger'e çıkarın, kadın doğumda. John Alexander'ın karısı rahatsızlanmış, bebeği erken doğacakmış.
John'un haberi var mı aşağıda?
Pearson hırsla adamın sözünü kesti.
Koşar mısınız lütfen, haydi!
Bannister telaşla kağıdı kaptı. David Coleman çevresinde olup bitenleri belli belirsiz fark etmişti. Ama kafası ayrıntıları seçememişti. Şimdilik elinde açık duran iki telgrafın korkunç anlamıyla fazla meşguldü.
Pearson ona döndü. Ne haber? Genç kız bacağını kaybedecek mi, kaybetmeyecek mi? İki cevap da kesin mi?
Coleman düşünüyordu. Patoloji burada bitip burada başlıyordu işte. İşte gerçekle yüz yüze gelmek zorunda olduğumuz, bize aslında pek az şey bildiğimizi açıklayan sınırlar. Tüm bilimin sınırı hala bilinmeyeni çılgın ve kara sularının kıyısı.
Hafifçe, acı acı, Boston'dan Dr. Chollingham evet habis diyor. New York'tan Dr. Earnhardt Selim, habis bir tümörden iz yok diyor.
Bir sessizlik oldu. Pearson çok alçak sesle ve ağır ağır mırıldandı.
Ülkenin en iyi iki hekimi, biri evet diğeri hayır diyor.
Coleman'a baktı. Yeniden konuştuğunda sesinde düşmanlık değil, alaycılık vardı.
Genç dostum, Lucy Granger cevap bekliyor. Ona bir cevap vermek gerek. Kesin bir cevap.
Üzüntüyle gülümseyerek ekledi.
Ulu Tanrı rolüne çıkmaya hazır mısınız?
24. ayrımın sonu. Sayfa 301.